Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer var. Hoş geldin Bige.
Hoş bulduk.
Teşekkürler katıldığın için.
Ben teşekkür ederim davetiniz için.
Sağ ol. Biraz seni tanımakla başlayabiliriz aslında. Belki önden küçük bir giriş yapabilirim. Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunusun. Ardından da yüksek lisansını Fransa'da iletişim yönetimi üzerine yaptın. Bir de sosyoloji bölümü ikinci yüksek lisansın var. Güncel sanatla ilişkin nasıl başladı? İKSV ile mi başladı? Biraz belki buradan girip sonra konuşmaya devam edebiliriz.
Güncel sanata olan ilgim aslında daha gençlik, yani üniversiteden evvel de daha gençlik yıllarımda İstanbul Bienalleri aracılığıyla başlamıştı. Yani bir izleyici olarak başladı. Ve uluslararası güncel sanat alanında gerçekleşen yenilikleri takip edebildiğim bir etkinlik olması ve sanat eserlerini doğrudan deneyimleme fırsatı sunması açısından Bienallerin benim hayatımda önemli bir rolü var. Aynı şekilde İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği diğer etkinliklerde olduğu gibi, yani her Nisan Film Festivali'ni heyecanla beklerdik. İşte keza müzik caz festivalleri öyle. Ve tabii siyaset bilimi ve sosyoloji aslında güncel sanatla çok yakından, evet, tamam, yakından ilişkili alanlar. Çünkü sonuçta dünyada güncel ve tarihsel olarak da baktığımızda dünyayı anlamamıza ya da tasvir etmemize yarayan alanlar, bilimler. Bu anlamda da yüksek lisans öğrenimlerimi tamamladıktan sonra ilk hedefim Bienal'de çalışmaya başlamaktı. Ve Bienal'de de 2003 yılında çalışmaya başladım. Ve ondan sonra devam etti.
O dönemden bu döneme Bienal'de. Bu arada hoş geldin. senin başladığın dönemden neticede 11 senelik bir süreçten söz ediyoruz. İstanbul Bienali için neler değişti? İstanbul senin Bienali, direktör olman dışında.
Evet, İstanbul Bienali için aslında şöyle, kurulduğu zamandan itibaren baktığımızda 87'den beri tabii Türkiye çok değişti, bütün dünya değişti. O anlamda da güncel sanat üretiminde ve sunumunda çok farklı açılımlar oldu mutlaka. Hani en temel önceliklerinden biri İstanbul Bienali'nin dünya çapında uluslararası avantgard bir sergi gerçekleştirmek ve sanatsal üretimi teşvik etmek. Hem de sonuçta İstanbul için tek olan ve benzersiz olan, çünkü hani bir sergi yaptığınızda o şehre ve mekana, mekanla bir bağ kuran bir sergi yapıyorsunuz ve onun başka bir yere aslında götürülmesi imkansız bir şey. Yani üretilen eserler sonuçta başka sergilerde gösterilebilir ama hani İstanbul Bienali bir kez gerçekleşiyor. Ve yani Türkiye'li, tabii Türkiye'den sanatçıların uluslararası alanda tanınmaları her daim bir öncelik oldu. Ama 2003 yılından beri şimdiye baktığımda İstanbul Bienali'nin 90'lı 80'li yılların sonunda ya da 2000'li yılların başında geçici bir müze işlevi de vardı. Son 10 yılda bildiğiniz gibi birçok sanat kurumu, birçok olmasa da yine de hatırı sayılır kadar müze ve başka oluşumlar, alternatif inisiyatifler, işte galeriler, artık birden fazla fuarlar gibi, yani güncel sanat alanının farklı aktörleri de gelişti bu zaman içerisinde. Tabii yani İstanbul Bienali'nin ben çok bağımsız sanat üretimi için önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Ticari kaygılardan uzak, kar amacı gütmeyen bir sonuçta vakfın düzenlediği ve tek gayesi de gerçekten üretilen serginin sanatsal kalitesinin ön planda olduğu ve bunu amaçladığı bir sergi olduğu için daha bağımsız bir alanda olduğunu düşünüyorum. Bu önemli. Biennale'in aynı zamanda farklı meseleleri, güncel meseleleri sorgulamak için, tartışmak için, belirli konularda farkındalık yaratmak için bir platform olduğuna inanıyorum. Bu son 10 yılda daha da güçlendi. Ve tabii ki İstanbul'un kültürel altyapısıyla ilgili olarak birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor Bienal. Çünkü dünyada baktığınızda birçok Bienal'in kendi sabit mekanları varken İstanbul Bienal'in hiçbir zaman bir sabit mekanı olmadı ve şehir içinde her Bienal'in konseptine, temasına uygun olarak farklı mekanları kendine mesken edindi. Ve bunun getirdiği hani sergi kurulumundaki güçlüklerin yanı sıra birçok da avantajı olduğunu da düşünüyorum. Yani şehri farklı deneyimlemek adına. Kısaca sanırım yani daha çok uzatılabilir tabii bu konu. Çünkü tabii bayağı geniş çaplı bir konu ama hani temel öne çıkan özellikler bunlar.
Tam da buradan aslında açılım olarak sen Uluslararası Bienaller Birliği
İki başkan yardımcısından
birisin. Aynı zamanda da bu birliğin oluşmasında da çok önemli bir görevim vardı. İstanbul Bienali'ni dünyadaki diğer bienallerle nasıl konumluyorsun? Hem kurumsal olarak da tabii ki İstanbul Bienali olarak ama aynı zamanda kişisel olarak fonksiyonunu, vizyonunu nasıl konumluyorsun? Çünkü her birinin farklı kendine ait kurulum stratejisi ve şu anda bulunduğu ülkenin ve dünyanın şartlarına göre misyonları değişebiliyor.
Hı hı. Şöyle bir şey yani öncelikli olarak Uluslararası Bienaller Birliği'ni kurmamızdaki temel amaç aslında bienallerle ilgili olarak böyle çeşitli biliyorsunuz son yıllarda artan araştırmalar var. Ve özellikle 2000'li yıllardan sonra bienallerin sayısında çok ciddi bir artış oldu. Bu bienallerle ilgili olarak yani tek tip bir modelmiş, tek tip bir yapıymış gibi aslında düşünmek çok mümkün değil. Evet. Çünkü her bienal gerçekleştirildiği şehirde, gerçekleştirildiği ülkede, gerçekleştirildiği kurum ya da işte sanatçılar ya da kimse hani düzenleme kararını alanlar çok farklı dinamikler içinde gerçekleştiriliyor. Ve kimisinde işte şehri pazarlamak ya da ülkeyi pazarlamak gibi kamusal katkının daha yüksek olduğu durumlarda bu ön plana çıkarken işte kimi şehirde aslında sanatçıların uluslararası bir ağ kurmak için, network kurmak için kendilerine, kendileri için benimsedikleri bir yöntem olarak ortaya çıkabiliyor. Biz biraz hani bienaller arasında herhangi bir ve yani rekabet yerine bir dayanışma olmasının daha doğru olacağı inancıyla aslında yola çıktık. Çünkü şehirler arasında da ve yani sanatsal etkinlikler arasında da böyle bir eğilimin yaratılmak istendiğini düşünüyorduk. Halbuki yani bir bienalin diğer bir bienalden diğer bir bienalle ilgili olarak yani rekabet içeren bir ilişkiye girmesine gerek yok. Çünkü hepsinin dediğim gibi misyonu, vizyonu, hedefleri farklı. Tabii ki yani her bir bienal inanıyorum ki iyi bir sergi gerçekleştirmek istiyor ve sanatçılara farklı alanlarda çeşitli olanaklar sunmak istiyor. Bu bağlamda düşününce tabii bu toplantılara başladığımızda İstanbul Bienali'nin birçok bienal tarafından rol model olarak görüldüğünü izledim mutlulukla. Tabii İstanbul Bienali'nin neredeyse 25 seneyi aşkın bir tarihi var ve de kamusal katkının daha sınırlı olmasına rağmen birçok farklı kaynak arama metoduyla gerçekten iyi sergiler yapmış. İşte birçok önemli küratörün İstanbul'da çalışmasını sağlamış. Birçok önemli sanatçının ya da daha kariyerlerinin başında olan sanatçılar için hem üretme hem sergileme fırsatı bulmuş bir bienal. Son dönemlerde tabii çok güncel meseleleri de serginin merkezine alarak bu konuların, tartışmaların teşvik edilmesini de sağlamak gibi bir rol üstlenmişti. O yüzden de aslında hani bütün bunlar neden diğer bienallerin İstanbul Bienali bir rol model olarak gördüğünün ipuçlarını veriyor bize. Ve yani bu birlikte bizim aslında temel amacımız dediğim gibi belirli prensipler belirlemek, daha genç bienaller için bir takım değişim programlarıyla onlara yol göstermek ya da belirli projeleri, ortak projeler, ortak komisyonlar, işte konuşmalar, paneller düzenleyerek bienaller etrafındaki aslında meseleleri biraz daha açmaya çalışmak. Çeşitli araştırmalar yürütmek. Biz 2 sene evvel vakıf İKSV Kültür Politikaları ekibiyle birlikte dünyada gerçekleştirilen 8 bienalin gelir kaynaklarını inceleyen bir araştırma yürütmüştük. Ve bu araştırma kapsamında da aslında bienal bütçelerinin arasındaki farklılık, hani kimisi işte 25 milyon euroya kadar çıkabiliyor, kimisi çok daha kısıtlı, işte 200 bin euro bütçeyle gerçekleştiriliyor. Ama modellere baktığımızda işte kamu kaynağı, özel sektör desteği ve diğer alternatif kaynaklar neler olabilir ve bunun dağılımı ne şekilde gerçekleştiriliyor? Bu bütçelerin ne kadarı sergi üretiminde kullanılıyor, ne kadarı işte daha belki sergiyi tanıtıcı diğer yan etkinliklerde kullanılıyor gibi bir çalışma gerçekleştirdik. Tabii bu araştırmalar da çok önemli çünkü bienalleri daha iyi anlayabilmemiz ve değerlendirmemiz adına net veriler bize sunuyor.
Bunu paylaştınız mı peki ya da?
Evet, hala şu anda da İKSV'nin web sitesi üzerinden ulaşılabilir halde. Ayrıca Bienaller Birliği yayının içerisinde de bu araştırmaya yer verildi. Hem biz vakıf olarak bastık hem de birliğin bir yayınında da bu araştırmaya yer verildi. Çeşitli konuşmalar düzenledik bu araştırmayla ilgili olarak çok farklı yerlerde. Ciddi bir ilgi var bu tür araştırmalara. Yani birlik olarak bu tür aslında veriye dayanan araştırmaları da desteklemek istiyoruz.
Uluslararası Bienaller Birliği demişken sanırım ilk genel kurul toplantısında bir konferansa da dönüştü ve senin de orada moderatörlüğünü üstlendiğin bir panel düzenlendi. Genel olarak bienallerin öz eleştirisi üzerineydi. Senin bu konudaki fikirlerin ne? Hem İstanbul Bienali nezdinde hem de genel olarak.
Evet, ben öz eleştirinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu paneller, yani Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Berlin'deki konferans çerçevesinde de kurumsal eleştiri ve bienaller bütün bu yerel ve uluslararası beklentilere ne şekilde cevap verebilir aslında fikrinden yola çıkarak ve ne kadar bağımsız olabilirler. İşte kaynak aldıkları kurumlara karşı bağları, ilişkileri nelerdir? Bütün bunların sorgulandığı bir tartışma platformu yaratmayı istedik. Tabii son dönem örneklerinde bu sene bildiğiniz gibi Sydney Bienali'nin açılışında çok gündeme gelen Bienal'in ana sponsorlarından Transfield'in aynı zamanda mülteci kamplarının inşasında katkıda bulunmasıyla başlayan sanat etkinliklerinin finansmanında özel şirketlerin sorumlulukları
veya devletlerin
veya evet burada tabii kamu, yani zaten Sydney'de aslında tartışılan önemli meselelerden biri de sonuçta Avustralya hükümetinden yaklaşık %15'e yakın bir destek alıyor Sydney Biennale. Ve sonuçta hükümet mülteci kamplarına karar veren ve bu ihaleyi açan. Ama sonuçta hükümete karşı çok ciddi bir eleştiri olmadı. Ama daha çok bu kampların inşasını gerçekleştirilen özel şirket ve özel şirkette Biennale ilişkisinin kesilmesi istenmişti. Ve gerçekten de Sydney Biennale'nin yönetim kurulu başkanı bu olaylar sonrasında istifa etti ve şu anda bambaşka bir yapı kuruluyor. Yani bu anlamda da kamuoyunun aslında Biennale'i ne kadar sahiplendiği, sanatçıların ne kadar sahiplendiği ve hani önemli tartışma sonuçta konuları açılabileceği ama bunun tabii hani bundan sonraki süreçte nasıl bir yapının kurulabileceği Sydney özelinde. Ama Sydney tabii tek başına bir vaka değil. Hani her Biennale'e baktığımızda benzer yapıları da evet, görebiliyoruz.
De, şey dedi müzelerde de.
Hani sadece bir... Biennale'lerde de değil.
Ya aslında aynen. Sanata evet. Gelen kaynağın nereden geldiği ve ne kadar meşru olduğu. Veya evet. Sanatçıların kabul edip edemeyeceği. Son senelerde aslında çok... aktif bu tekrar konuyla ilgili tartışılan konulardan
bir konu oldu. Yani bu tabii tartışmalar aslında çok yeni tartışmalar değil. Yani işte 1960'lar 70'lere baktığımızda da kurumsal eleştiriyle ilgili birçok tartışma zamanında yapılmıştı. O zaman daha çok müzelere yönelik ve müzelerin finansman modellerine yönelik tartışmalar ya da sanatçıların sergilere davet edildiklerinde bir şerefiye almalarına yönelik tartışmalar. Yani emeğin karşılığı tabii. Bir şekilde.
Kamu desteği azalıyor bir kere bütün dünyada. Bir de hani bunun getirdiği bir özel sektörün hani kaynak yaratma konusundaki baskınlığı da ortaya çıkmaya başlıyor.
Yani bir dengenin olması çok çok çok önemli tabii ki. Yani o anlamda kamu desteğinin azaldığı birçok şu anda Avrupa ülkesi de var. Ve onlar da daha kamu desteği ve özel desteğini birleştirici modellere gitmek durumunda kalabiliyorlar. Ama tabii bu desteğin yani kamu desteğinin hiç olmadığı ülkeler de var. Yani hiçbir zaman olmamış ve gelecekte de olmayacağına dair de bir ümitsizlik ya da hani bu gerçeği kabullenme durumu da var. O anlamda yani nedir bunun bir şeyi olabilir mi? Yani ne tür prensipler ortaya konulabilir? Böyle bir tartışmamız vardı. İşte yine yakın dönemde gerçekleştirilen biliyorsunuz Manifesta ve St. Petersburg ve işte bütün Rusya'daki politik yani Rusya'nın güncel politik bağlamında bir geçici göçebe sergiye bir kamu kuruluşu olan Hermitage Müzesi'nde gerçekleştirmekle ilgili olarak çeşitli tartışmalar oldu. Hani Rusya bağlamında da hem çok destekleyenler oldu manifestanın gerçekleştirilmesini çok karşı çıkanlar oldu. Bu konunun da yani gündeme getirilmesini istedik. Çünkü hani bir sanat sergisinden aslında beklentiler neler, ne yapabilir, ne beklenebilir ya da
yani tabii oradaki biraz da Biennale'in veya küratörün üstlendiği herhalde pozisyon da önemli. Mesela manifesto örneğinde hani bütün bu olaylardan bağımsız bir duruş da sergileyebilir veya güncel konularla angaje de olabilir, ilişki de kurabilir.
Evet.
Yani bunun tartışmaya açılmasını istediniz herhalde.
Tabii, evet, evet. Yani sonuçta bu yapılan Biennale'ler çerçevesinde yapılan tartışmaların bu kurumlar ne düşünüyorlar ve nasıl hissediyorlar? Yani ya da ne tür bir ortak bir dil yaratmak mümkün mü? Bir yani prensipler bütünü yaratmak mümkün mü? Aslında bunların tartışıldığı bir konferans oldu.
Şarkı arasına gelelim isterseniz. Tabii ki. Yanımızda Bige Örer var. Program için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Henry Salvador'dan Jardin d'hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Bige Örer'le birlikteyiz, İstanbul Bienali Direktörü. Bige, İstanbul Bienallerinin birbirini takip eden bir hikayesi var mı? Danışma kurullarını seçtiğini biliyorum, bağımsız bir kurul seçiyor fakat neticede bir hikaye oluşuyor mu, ya da bir sonraki Bienal'in danışma kuruluna bir brief verilirken öncekini takip etmesi gerekiyor mu? Tamamen güncel konularla mı ilişkili oluyor?
Şöyle bir şey, aslında Bienallerin çok esnek bir yapısı var. Yani o bağlamda her Bienal'de tekrar yeniden doğabilme özelliğine sahip. Ama tabii ki geçmişte gerçekleştirilen Bienallere baktığımızda aralarında bir bağ bulmak ve bu bağı yaratmakta gösterdiğimiz bir çaba da var. Bu illaki işte aynı konuların takip edilmesi ya da aynı meselelerin ele alınması şeklinde olmuyor. Her Bienal'den sonra yaptığımız bir değerlendirme sürecinden yola çıkarak o sene ne tür bir çalışmanın yapılmasının daha iyi olabileceğini değerlendiriyoruz. Ve danışma kuruluna da bu şekilde briefing veriyoruz. Yani beklentilerimiz nedir? Bir genel prensipler ve genel beklentiler var. Bir de eğer işte gelecek Bienal'e yönelik, işte geçmiş Bienal'de yaşanan belki olumlu unsurlar ya da işte yaşanan aksaklıklardan da yola çıkarak bir sonraki Bienal için bir yol çiziyoruz. O anlamda bir bağ olduğunu söylemek mümkün.
Peki uluslararası bienallerden söz etmişken biraz da hani Türkiye'deki diğer bienallerle ilgili olarak hani İstanbul Bienali dışında diğer işte Sinop, Çanakkale, Mardin gibi bienallerle İstanbul Bienali'nin bir iletişimi ya da ilişkisi var mı ya da olmalı mı diye sorayım.
Tabii mutlaka var çünkü sonuçta yani meslektaşlarımız ve benim için de çok büyük hem keyif oluyor izlemek hem de yani farklı şehirlerde aslında bienal metodunun nasıl işlediğini izlemek. Çünkü aynı demin konuştuğumuz gibi yani gerçekleştirilen bienal modelleri arasında da farklılık oluyor. Yani işte Sinop'ta mesela Sinop Bienali'nde doğrudan Sinop'tan yola çıkarak, şehirden yola çıkarak ve yeni prodüksiyonlara ağırlık veren bir bienal modeli evet varken hani sanatçıların gelip işte Sinop'ta vakit geçirmeleri, uzun süreli araştırma ya da residency programlarına katılmaları ve orada ekiple birlikte iş üretmeleri gibi bir model söz konusuyken işte Çanakkale'de ya da Mardin'de başka tür yöntemler izlenebiliyor. Bu tabii yani güncel sanat alanındaki farkındalığı geliştirmek ve bu şehirlerdeki güncel sanat üretimini desteklemek, izleyicinin gelişmesini desteklemek açısından da önemli rol oynuyor.
O zaman teşekkür ederiz sana katıldığın için. Ne yazık ki süremiz doldu.
Ben de çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler Bige.
Tekrar görüşmek
üzere. Bir sonraki Bienal'de başarılar.
Evet.
Az vakit kaldı.
Evet, bir sonraki Bienal'de başka bir programda konuşuruz ümit ediyorum.
Umarım. Güncelleme programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.